Ayrım 16. Lisans EKPSS Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Konu Kitabı. Sayfa 305. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine Karşı Ayaklanmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaların çıkmasında Anadolu halkı üzerindeki otoritesini kaybetmek istemeyen İstanbul hükümetinin kışkırtmaları, İtilaf devletlerinin milli mücadelenin padişah ve halifeye karşı yapıldığı şeklindeki propagandaları, asker kaçaklarının Anadolu'daki otorite boşluğundan yararlanmak istemeleri, İngilizlerin boğazların her iki yakasında tampon bir bölge oluşturmak istemesi, İstanbul hükümetinin milli mücadele hareketini yürütenleri İttihatçı ve Bolşevik olarak nitelendirmesi, Şeyhülislam tarafından verilen fetvada Mustafa Kemal ve arkadaşlarının asi ilan edilmesi, Kuvayi Milliye Birliklerinin disiplinsiz hareketleri, işgalden yararlanmak isteyen azınlıkların kendi devletlerini kurma amaçları yer almaktadır. 1. Doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklanmalar. Anzavur ayaklanması. Balıkesir ve çevresinde Ahmet Anzavur tarafından çıkartılmıştır. İstanbul hükümeti de bu ayaklanmayı doğrudan desteklemiştir. Bu isyan milli kuvvetler tarafından bastırılmıştır. Kuvayi İnzibatiye, Halifelik Ordusu. Bu isyan İzmit ve Geyve yöresinde çıkmıştır. Damat Ferit tarafından kurulan Kuvayi İnzibatiye, saltanat ve hilafet makamlarının gücünü artırmak amacıyla çıkarılmıştır. Ayaklanma Ali Fuat Paşa tarafından bastırılmıştır. Kuvayi İnzibatiye ordusuna bağlı bazı birlikler Ali Fuat Paşa'nın ordusuna bağlanmıştır. 2. İstanbul hükümeti ile işgalci devletlerin birlikte çıkardığı ayaklanmalar. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı. Konya, Delibaş Mehmet, Afyon, Çopur Musa, Yozgat, Çapanoğlu, Urfa, Milliye Aşiret, Koçkiri, Bayburt Şeyh Eşref, Mardin Ali Batı. 3. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar. Adana ve çevresinde Ermeniler, Fransızların yardımıyla kurdukları intikam alayları ile bölgede taşkınlıklar yapmışlardır. Rumlarsa Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti'ni kurmak istemişlerdir. Samsun, Bafra, Merzifon, Tokat, Giresun ve Trabzon'da ayaklanmışlardır. Pontus Rum isyanlarını bastırmak amacıyla merkez ordusu kurularak bu isyanlar bastırılmıştır. 4. Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan ayaklananlar. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanlara karşı aldığı tedbirler. İstanbul hükümetiyle tüm ilişkiler kesildi, her türlü işlem yok sayıldı. Ayaklanmalara karşı Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. 29 Nisan 1920. Ayaklanma çıkaranlar bu kanuna göre vatan haini sayıldı. İsyancıları sert bir şekilde cezalandırmak amacıyla İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 11 Eylül 1920. İstanbul hükümetinin fetvasına karşı Ankara müftüsü Rıfat Börekçi tarafından fetva yayımlandı. Bu fetva ile milli mücadelenin haklılığı tüm yurda ilan edildi. İsyanların sonuçları. Bu ayaklanmalar, milli mücadelenin uzamasına ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının gecikmesine neden oldu. Anadolu'nun düşman işgali altında uzun süre kalmasına neden oldu. Yunanlılar, Anadolu'nun içlerine kadar yayılma imkanı buldular. Kardeş katline ve mücadelesine neden oldu. Milli kaynak kaybı meydana geldi ve kuvvetler birbirine karşı kullanıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyanları bastırması, gücünün artması ve Anadolu'ya hakim olmasında etkili oldu. Düzenli ordunun kurulmasını hızlandırdı. Sevr Barış Antlaşması, 10 Ağustos 1920. İtilaf devletleri 18 ila 26 Nisan 1920'de İtalya'nın Sanremo kentinde Osmanlı İmparatorluğu'na imzalatacakları anlaşma şartlarına son şeklini verdiler. Bu şartları duyurmak üzere Paris'te toplanacak olan barış konferansına Osmanlı Devleti'ni de davet ettiler. Paris'e giden Türk heyetinin başkanı Tevfik Paşa, anlaşma şartlarının çok ağır olduğunu gördü ve bu durumu İstanbul'a bildirdi. İngilizler, Osmanlı İmparatorluğunu barışa zorlamak için Mudanya ve Bandırma'ya asker çıkardılar. Yunanlılar da Edirne, Bursa ve Balıkesir'i işgal ettiler. Bu gelişmeler üzerine padişah başkanlığında toplanan saltanat şurası anlaşmanın imzalanmasına karar verdi. Bunun üzerine Paris'e giden Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis'ten oluşan Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920'de Paris yakınındaki Sèvres kasabasında Sèvres Barış Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın önemi. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan en son barış antlaşmasıdır. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalandığı halde uygulanmayan tek antlaşmadır. Osmanlı tarihinde imzalandığı halde uygulanmayan ikinci antlaşmadır. Uyarı. Bu yönüyle Ayastefanos Anlaşması'na benzer. İtilaf devletleriyle Osmanlı hükümeti arasında yapılan son anlaşmadır. Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. A. Doğu Cephesi. Kazım Karabekir, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından Doğu Cephesi komutanlığına atandı. Ermenilere karşı başlatılan savaş kısa zamanda Türk ordusunun başarısıyla sonuçlandı ve Gümrük Barış Antlaşması imzalandı. 3 Aralık 1920. Bu anlaşmaya göre Türkiye'nin doğu sınırı Aras Nehri ile Çıldır Gölü arası olacaktır. Kars ve çevresi Kağızman, Iğdır, Sarıkamış ve Kulp Türkiye'ye bırakılmıştır. Ermeniler Sèvres Antlaşması'nın geçersizliğini kabul etmiştir. Doğu Anadolu'da yaşayan fakat oradan ayrılmış bulunan Ermeniler 3 yıl içinde diledikleri takdirde geri dönebilecektir. Ermenistan, Türkiye'ye karşı hiçbir şekilde düşmanca tavır ve davranışta bulunmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, Ermenistan devleti istediği takdirde ona askeri ve siyasi yardımda bulunacaktır. Ermenistan, yapacağı bütün antlaşmalarda Türkiye'yi ilgilendiren zararlı hükümleri geçersiz sayacaktır. Antlaşmanın imzalanmasından sonra ticari ilişkiler başlayacaktır. Anlaşmanın önemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin imzaladığı ilk anlaşmadır. Ermenistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasal varlığını kabul ederek anlaşma yapan ilk devlettir. Gümrük Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Ermeniler, Sèvres'i tanımadıklarını belirterek Türk topraklarındaki iddialarından vazgeçtiler. Doğu sınırımız güvenlik altına alınarak birliklerimiz güney ve batı cephelerine kaydırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kez bu antlaşma metnine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti şeklinde adını koydurmuştur. B. Güney Cephesi. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Musul, Urfa, Antep ve Maraş İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Adana, Mersin ve Osmaniye Fransızlar tarafından işgal edildi. İngilizlerle Fransızlar arasında yapılan anlaşma gereği Urfa, Antep, Maraş daha sonra Fransızlara devredildi. 15 Eylül 1919. Fransa, Ermenileri silahlandırarak Türklere karşı taşkınlık yapmalarına neden oldular. Bu bölgede Kuvayi Milliye Birlikleri teşkilatlanarak mücadelelere başladılar. Sütçü İmam'ın önderliğinde Maraş halkı direnişe geçti. Bu direniş karşısında Fransızlar silah üstünlüklerine rağmen daha fazla dayanamayacaklarını anlayınca geri çekildiler ve şehri terk etmek zorunda kaldılar. 11 Şubat 1920. 10 Nisan 1920'de Urfa Fransızlara karşı vermiş olduğu mücadeleyi kazanarak şehri Fransızlardan kurtardı. Antep halkı 1 Nisan 1920'de Fransızlara karşı ayaklandı. Fransızlar uzun bir mücadeleden sonra ancak 9 Şubat 1921'de Antep'e girebildi. Güney cephesinde kazanılan başarılar Fransızlara Türk topraklarında tutunamayacaklarını gösterdi. Fransızlar Sakarya zaferinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Ankara Antlaşması'nı imzaladılar. 20 Ekim 1921. Not: Türkiye Büyük Millet Meclisi 1921 yılında çıkardığı bir kanunla Antep'e gazi, 1973 yılında Maraş'a kahraman ve 1984'te Urfa'ya şanlı unvanları verilmiştir. Uyarı: Milli mücadele döneminde ilk direniş 19 Aralık 1918'de Dört Yol'da Güney Cephesi'nde Fransızlara karşı kendiliğinden oluşmuştur. Öğreten soru. Gazi unvanı verilen Antep, Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisine karşı savunulmuştur? 2012 görme işitme. A. Fransızlara, B. Almanlara, C. İtalyanlara, D. Ruslara, E. Yunanlılara. Cevap A. C. Batı Cephesi. Kurtuluş Savaşı'nda en büyük mücadeleler Batı Cephesi'nde Yunanlılara karşı yapılmıştır. Yunanlıların İzmir'i işgaliyle 15 Mayıs 1919 Kuvayi Milliye kurulmuş, bu Kuvayi Milliye birlikleri Ayvalık, Bergama ve Soma, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Aydın ve Nazilli cephelerini oluşturarak Yunanlılara karşı mücadele vermiştir. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinde alınan kararla Yunanlılara karşı Batı cephesi oluşturulmuş ve Sivas kongresinden sonra da bu cephenin komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atanmıştır. Ali Fuat Cebesoy'un Gediz Muharebesi'nde mağlup olması üzerine Moskova'ya elçi olarak gönderilmiş ve Batı cephesi ikiye bölünmüştür. Güney bölümü komutanlığına Refet Bey, Batı bölümü komutanlığına İsmet Bey getirilmiştir. 8 Kasım 1920. Çerkez Ethem'in düzenli ordulara karşı isyanını fırsat bilen Yunanlılar, Türk orduları üzerine saldırıya geçmiş ve 1. İnönü Muharebesi yaşanmıştır. 1. İnönü Muharebesi 6 ile 10 Ocak 1921. Amaçları: Afyon ve Eskişehir'i ele geçirip demiryolu ulaşımını denetim altına almak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak, Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek, Albay İsmet Paşa komutasındaki Türk orduları Yunan ordusuna ağır kayıplar verdirerek geri çekilmek zorunda bırakmışlardır. 10 Ocak 1921. Bu arada Türk ordusu Çerkez Ethem kuvvetleri üzerine yürüyerek isyanı bastırmıştır. 1. İnönü Muharebesi'nin sonuçları. Batı cephesinde kurulan düzenli ordu ilk askeri başarısını elde etti. Türk milletinin düzenli orduya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güveni arttı. İsmet İnönü'ye generallik rütbesi verildi. 1921 Anayasası hazırlanarak kabul edildi. 20 Ocak 1921. Londra Konferansı düzenlendi. 21 Şubat 12 Mart 1921. İstiklal Marşı kabul edildi. 12 Mart 1921. Türk-Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı. 1 Mart 1921. Sovyet-Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı. 16 Mart 1921. Öğreten soru: Yunanlılar aşağıdaki savaşların hangisinde Çerkez Ethem'in ayaklanmasından yararlanmayı amaçlamışlardır? 2012 görme işitme. A. Gediz Taarruzu, B. Eskişehir-Kütahya Savaşları, C. 1. İnönü Savaşı, D. 2. İnönü Savaşı, E. Sakarya Savaşı. Cevap C. Teşkilat-ı Esasiye 20 Ocak 1921 Anayasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri iller halkınca seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 2 yılda bir seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kullanır. Egemenlik ulusa aittir. Dini buyrukların kullanılması, savaş ve barış kararlarının verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Not: Teşkilat-ı Esasiye'de yer almayan hükümler, kanuni esasiden yararlanarak düzenlenecektir. Teşkilat-ı Esasiye ile çelişmeyen kanuni esasi hükümleri yürürlükte kalacak. Londra Konferansı 21 Şubat ila 12 Mart 1921. 1. İnönü zaferinden sonra İtilaf devletleri Londra'da bir araya geldiler. Amaçları Sevr Antlaşması'nı biraz yumuşatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul ettirmekti. İtilaf devletleri 2 Şubat 1921'de İstanbul hükümetini Londra Konferansı'na çağırdı. Davette Osmanlı heyeti arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisinin de bulunması isteniyordu. İtilaf devletleri bu davranışları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini hala meşru saymadıklarını, Türk ulusunun gerçek temsilcisinin Osmanlı Devleti olduğunu göstermek istiyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Londra Konferansı'na katılma nedenleri. Barış yanlısı olduğunu göstermek, misak-ı milliyi tanıtmak, varlığını hukuken kabul ettirmek. Uyarı. Konferansa İstanbul hükümetini temsilen Tevfik Paşa, Ankara hükümetini temsilen Bekir Sami Bey katıldı. Konuşma sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde, Türk milletinin gerçek temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyerek sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisi Bekir Sami Bey'e bıraktı. Bekir Sami Bey de görüşmelerde misak-ı milliden vazgeçilmeyeceğini belirtmesi üzerine anlaşma sağlanamadan konferans dağıldı. Önemi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını hukuken tanınmıştır. Türk milletinin haklı davası dünya kamuoyuna duyurulmuş oldu. Not. Londra Konferansı'nın toplanmasından istifade edip toparlanan Yunan birlikleri yeniden saldırıya geçmiştir. Uyarı. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, İngiltere, Fransa ve İtalya ile ikili antlaşmalar yapmış, fakat misak-ı milli ruhuna aykırı hükümler bulunan bu antlaşmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamadığı gibi Bekir Sami Bey de Dışişleri Bakanlığı görevinden almıştır. Afganistan'la Dostluk Antlaşması 1 Mart 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti heyeti Moskova'da bulunduğu sırada yine orada bulunan Afgan heyetiyle görüşmeler yapmış ve iki taraf arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Önemi. Afganistan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlettir. İstiklal Marşı'nın kabulü. 12 Mart 1921. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu bir yarışma sonucu kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy yazmış, Zeki Üngör 1930 yılında bestelemiştir. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921. Sovyet Rusya, Anadolu'yu işgal eden emperyalist devletlerin Rusya için tehlikeli olabileceğini düşünmeye başladı. Ayrıca İtilaf devletleri yeni Türk devleti ile Sovyet Rusya'nın ortak düşmanıydı. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre 1. Sovyet Rusya yeni Türk devletini ve misak-ı milliyi tanıyacak. 2. İki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak. 3. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya arasındaki tüm anlaşmalar geçersiz olacak. 4. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecek. 5. Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan antlaşmalara göre belirlenen sınırı Batum şehrinin Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanıyacak. 6. İki devlet arasındaki ilişkileri geliştirecek iktisadi, siyasi vesaire anlaşmalar yapılacak. 7. Boğazların bütün devletlerin ticaret gemilerine açık kalmasını sağlamak amacıyla Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin temsilcilerinin katıldığı bir konferans toplanacak. Önemi. Bu anlaşma ile ilk defa bir büyük ve Avrupa devleti yeni Türk devletini ve misak-ı milliyi tanımıştır. Doğu sınırımız güvenlik altına alınmıştır. Batum şehrinin Rusya'nın egemenliği altındaki Gürcistan'a verilmesi misak-ı milliden verilen ilk tavizdir. Bu antlaşma ile Rusya'dan gelecek yardımın yolu da açılmıştır. İkinci İnönü Muharebesi 26 Mart ila 1 Nisan 1921. Yunan ordusunun amaçları. Eskişehir ve Kütahya üzerinden Ankara'yı almak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak. Sev Antlaşması'nı yürürlüğe koymaktı. Yunanlılar büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmışlar. Böylece 2. İnönü Muharebesi de Türk ordusunun zaferiyle sona ermiştir. Mustafa Kemal bu zaferin sonunda İsmet Paşa'ya çektiği kutlama telgrafında "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." demiştir. Önemi. İnönü Muharebesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi ve ona duyulan güven artmıştır. İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamışlardır. 5 Temmuz 1921. İngiltere, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilişki kurabilmek için Malta'da tutuklu bulunan 40 Türk'ü serbest bırakmıştır. İkinci İnönü zaferinden sonra beliren uygun ortamdan yararlanmak isteyen Refet Belebey, güneydeki Yunan kuvvetlerini yok etmek için Aslıhanlar ve Dumlupınar istikametinde saldırıya geçmişlerdir. Fakat İnönü savaşlarından yorgun çıkan, mevcutları azalmış Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu Yunan kuvvetlerini mevzilerinden atamamışlardır. 8 ila 11 Nisan 1921. Kütahya-Eskişehir Muharebeleri 10 ila 24 Temmuz 1921. Yunanlılar kesin sonuç almak için İtilaf devletlerinin de desteğini alarak İzmir'e büyük bir yığınak yaptılar. Yunan kralı ordusunun moralini yükseltmek için İzmir'e geldi. Kütahya-Eskişehir muharebeleri sonucunda Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti. Türk ordusu daha fazla kayıp vermemek için Mustafa Kemal'in emriyle Sakarya'nın doğusuna çekildi. Kütahya-Eskişehir muharebesi sonuçları 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türk halkında ümitsizliğe ve karamsarlığa neden oldu. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye taşınma fikri ortaya atıldı. 3. Eskişehir, Afyon, Kütahya kaybedildi. 4. Mustafa Kemal ordunun başına geçerek kendisine başkomutanlık yetkisi verildi. 5. Tekalifi Milliye emirleri, milli yükümlülükler çıkarıldı. 7-8 Ağustos 1921. Her ilçede bir Tekalifi Milliye komisyonu kurulacak. Tüccar ve halkın elinde bulunan her türlü giyim ve besin maddelerinin %40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el konulacak. Halkın elindeki taşıma araçlarıyla her ay 100 kilometre askeri malzeme taşınacak. Halkın elindeki tüm silah ve cephane 3 gün içinde teslim edilecek. Bütün teknik araç gereçlerle taşıt ve binek araçlarının %40'ına el konulacak. Silah ve malzeme yapan demirci, marangoz ve dökümcü ustaları ordunun emrine alınacak. Her aile birer takım çamaşır, çorap ve çarık verecek. İstiklal mahkemeleri yeniden açılacak. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos ila 13 Eylül 1921. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusunun saldırısıyla başladı. Yunanlılar Polatlı yakınlarına kadar ilerlediler. Mustafa Kemal bu savaşta yeni bir savunma anlayışı ortaya koydu. Orduya hitaben, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi. Bu durum savaştaki cephe kavramının değiştiğini göstermektedir. 22 gün 22 gece devam eden savaş Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşta başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'dür. Sakarya Muharebesi'nin sonuçları 1683 II. Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi sona erdi. Batılı ülkelerin Yunan ordusuna güveni kalmadı. Yunanlılar taarruzu bırakarak savunmaya geçti. Türkler ise taarruz hazırlığına başladı. Uyarı. Sakarya Meydan Muharebesi, milli mücadele sırasındaki son savunma savaşıdır. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ile mareşallik rütbesi verildi. 19 Eylül 1921. Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı. 20 Ekim 1921. Sovyet Rusya'ya bağlı 3 Kafkas Cumhuriyeti ile Kars Antlaşması imzalandı. Ukrayna ile bir dostluk antlaşması imzalandı. İngiltere ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında karşılıklı esir değişimi gerçekleştirildi. İtilaf devletleri ateşkes teklifinde bulundu. Kars Antlaşması 13 Ekim 1921. Sovyetler Birliği'nin aracılığıyla Kafkaslar'da yeni kurulan Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında imzalandı. Moskova Antlaşması'nın hükümlerine dayanan bu anlaşma ile Boğazların ticarete açılması, İstanbul'un güvenliğinin sağlanması her iki tarafça benimsendi. Nahçıvan bölgesine muhtariyet verildi. Taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık, güvenlik konularında ortak tedbir alınması kararlaştırıldı. Önemi: bu anlaşmayla doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. Not: doğu sınırımızın çizilmesinde Gümrü, Moskova, Kars Antlaşmaları etkili olmuştur. Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921. Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre, antlaşmanın imzalanması ile taraflar arasındaki savaş sona erecektir. Türkiye-Suriye sınırı, İskenderun ve Hatay illeri dışarıda bırakılacak şekilde belirlenecektir. İskenderun ve Hatay için özel bir yönetim kurulacaktır. Buradaki Türk halkına kültürlerini geliştirmek için her türlü kolaylık gösterilecek, Türkçe resmi dil olarak kalacaktır. Fransa, Hatay haricinde işgal ettiği toprakları boşaltacak, taraflar kendilerine kalan topraklardaki insanlar için genel af ilan edecektir. Caber Kalesi, Türk bayrağı altında ve Türk askerlerinin koruyuculuğunda Türkiye'nin mülkü olarak kalacaktır. Ankara Antlaşması'nın önemi. İlk kez bir itilaf devleti, Türkiye'yi ve Misak-ı Milli'yi resmen tanımıştır. Dünya Savaşı öncesi kurulmuş olan itilaf devletleri bloğu parçalanmıştır. Hatay'ın yönetimi Fransızlara verilmiştir. Uyarı. Bu, Batum'dan sonra Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizdir. Güney sınırlarımız güvence altına alınmış ve buradaki kuvvetlerimiz Batı cephesine kaydırılmıştır. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1922. Sakarya Zaferi'nden sonra Türk ordusu kesin sonuca ulaşmak için hazırlıklara başladı. Bunlar, İstanbul ve Anadolu'dan çok miktarda silah ve cephane cepheye taşındı, ordunun taarruz eğitimine büyük önem verildi, ülkenin tüm kaynakları ordu için seferber edildi, Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi süresiz olarak uzatıldı, tekalifi milliye yükümlülükleri tam olarak bu savaşta işe yaradı, Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 27 Ağustos 1922'de Afyon Yunan birliklerinden geri alındı. 30 Ağustos 1922'de Yunan ordusu Dumlupınar mevkiinde kuşatıldı ve Yunan ordusunun büyük bir bölümü yok edildi. Yunanlar batıya doğru hızla geri çekilmeye başladı. Kaçan düşmanı takip amacıyla Mustafa Kemal, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi. 1 Eylül'de Uşak ve Kütahya, 2 Eylül'de Eskişehir kurtuldu. Yunan başkomutanı General Trikopis esir edildi. 9 Eylül'de İzmir, 18 Eylül'de tüm Ege bölgesi Yunanlılardan temizlendi. Büyük Taarruz'un sonuçları. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası tamamlandı. Kurtuluş Savaşı başarıyla sonuçlandı. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ateşkes teklifinde bulundular ve Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922. Batı Anadolu Yunanlılardan temizlendikten sonra sıra İstanbul, Boğazlar ve Trakya'nın kurtarılmasına gelmişti. İngilizler Doğu Trakya ve Boğazları Türkiye'ye vermek istemiyordu. Mustafa Kemal İngilizlerin yalnız kalmasından yararlanarak diplomatik çalışmalara başladı. Sonuçta Fransız ve İtalyanların baskısı ile Mudanya Konferansı'nın toplanmasına karar verildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına İsmet Paşa ile İngiliz, Fransız, İtalyan heyetleri katıldı. Yunan temsilcisi görüşmelere katılmadı. Onların sözcülüğünü İngiliz temsilci yaptı. Bu anlaşmaya göre 1. Doğu Trakya'nın Yunan askeri tarafından boşaltılmasına bu mütarekenin yürürlüğe girişinden itibaren başlanacaktır. Boşaltma yaklaşık 15 gün içinde yapılacak. 2. İstanbul'un ve Boğazların yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine devredilen yerlerin güvenliğini sağlamak için ulusal jandarma güçleri gönderilecek. 4. Subaylar da dahil olmak üzere jandarma gücü 8.000 kişi olacaktır. Barış Antlaşması yapılıncaya kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Doğu Trakya'ya asker geçirmeyecektir. Barış Konferansı'na kadar hatta konferans süresince Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen bir çizgide duracaktır. 5. İtilaf devletleri askerleri bulundukları yerlerde barış yapılıncaya kadar kalacaklardır. Önemi. Bu ateşkes antlaşması ile Batı cephesi kapanmış, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtulmuş, Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş, Türk milletinin haklı davası İtilaf devletlerince kabul edilmiş, İngiltere'de Türk düşmanı olan Lloyd George başbakanlık görevinden uzaklaştırılmıştır. Lozan Barış Anlaşması, 24 Temmuz 1923. Konferansa Türkiye'den başka İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya katıldı. Boğazlarla ilgili görüşmeler yapılırken Rusya ve Bulgaristan da hazır bulundu. Amerika Birleşik Devletleri de gözlemci gönderdi. Türkiye'yi İsmet İnönü Başkanlığında Hasan Saka Bey ile Rıza Nur Bey'den oluşan heyet temsil etmiştir. İsmet İnönü, geçmişteki askeri ve siyasi başarılarından dolayı gönderilmiştir. Türk heyeti Lozan görüşmelerinde İtilaf devletlerine öncelikle şunları kabul ettirmek istiyordu. Misak-ı Milli sınırları içinde yeni Türk devletinin varlığının ve bağımsızlığının tanınması, kapitülasyonların kaldırılması, topraklarımızda bir Ermeni devletinin kurulmasına izin verilmemesi. Lozan Konferansı 20 Kasım 1922'de başladı. İtilaf devletleri uzlaşmaz ve katı bir tutum sergilemeye başladılar. Özellikle Musul meselesi, kapitülasyonlar ve boğazlar konusunda anlaşma sağlanamayınca konferans dağıldı. 4 Şubat 1923. Türk heyeti de Ankara'ya döndü. Ordumuz her ihtimale karşı savaş hazırlığına başladı. Ancak İtilaf devletlerinin isteğiyle görüşmeler yeniden başladı. 4 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Lozan Barış Antlaşması'na göre A. Sınırlar, Türk-Yunan sınırı Mudanya Ateşkes Antlaşması'na göre çizildi. Meriç Irmağı iki ülke arasında sınır kabul edildi. Suriye sınırı 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması'na göre belirlendi. Irak sınırı konusunda anlaşma sağlanamadı. Bu konu İngiltere ve Türkiye arasında 9 aylık bir süre içinde çözümlenmek üzere ertelendi. Gökçeada, İmroz, Bozcaada ve Tavşan Adası dışındaki tüm Ege adaları Yunanistan'a verildi. Yunanistan'ın egemenliği altına giren Midilli, Sisam, Sakız ve Nekerya adalarının askerden arındırılması ve buralarda herhangi bir askeri tesisin kurulmaması kararlaştırılmıştır. 12 ada İtalya'da kaldı. Not: Türkiye, İngiltere'nin işgali altında bulunan Mısır, Irak, Sudan ve Kıbrıs adası üzerindeki egemenlik haklarından İngiltere lehine vazgeçmiştir. B. Boğazlar. Boğazlardan ticaret gemileri serbestçe geçebilecek, boğazların her iki yakasındaki 15 kilometrelik alan askerden arındırılacak, başkanlığını Türklerin yaptığı Boğazlar Komisyonu kurulacak, boğazlardan geçişi bu komisyon düzenleyecekti. C. Borçlar. Osmanlı İmparatorluğundan ayrılan devletlerle arasında paylaştırılarak borçların bize düşen bölümü düzenli taksitlere bağlandı. Türk tarafının bu borçları frank ya da Türk parası şeklindeki ödeme teklifi kabul edildi. Borçların ödenmesiyle ilgili her türlü yabancı denetim ve gözetime son verildi. Uyarı: Osmanlı Devleti'nden kalan dış borçlarımızın ödenmesi ancak 1954 tarihinde tamamlanmıştır. D. Kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar tamamen kaldırıldı. Bu haklardan yararlanarak ülkemizde kurulan yabancı ticaret kuruluşlarının da Türk yasalarına uyması zorunluluğu getirildi. E. Savaş tazminatı. Yunanistan'ın ekonomik bakımdan zayıf olması nedeniyle Karaağaç ve çevresinin savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verilmesi kararlaştırıldı. F. Azınlıklar. Yeni Türkiye hükümetinin sınırları içinde yaşayan tüm azınlıkların Türk yurttaşı olduğu benimsendi. Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin mübadele edilmesi kararlaştırıldı. Not: Yalnız İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler bu mübadele dışında bırakıldı. Uyarı: Azınlıkların Türk vatandaşı olarak kabul edilmesi, yabancıların azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemiştir. G. Patrikhane. Patrikhane'nin İstanbul'da kalarak siyasi faaliyetlerde bulunmaması şartıyla İstanbul'da kalması kararlaştırıldı. H. Yabancı okullar. Yabancı okulların Türkiye'nin koyacağı kurallara uygun eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Lozan Antlaşması'nın önemi. Lozan Antlaşması'yla tüm dünya devletleri yeni Türk devletinin bağımsızlığını ve misak-ı milliyi tanıdılar. Lozan Barış Antlaşması, bağımsızlık mücadelesi veren uluslara ışık tuttu. Ermeni ve Rum iddiaları ortadan kalktı. Bu antlaşma ile Türk milletini adeta esir eden Sevr Antlaşması geçersiz kılındı. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren en son antlaşmadır. Lozan, pek çok devlet tarafından imzalanan ve günümüze kadar geçerliliğini koruyan örnek bir antlaşmadır. Öğreten soru. Aşağıdakilerden hangisi Lozan görüşmelerinin uzamasında etkili olan konulardan biri değildir? A. Kapitülasyonların kaldırılması. B. Osmanlı borçlarının ödenmesi. C. Yunanistan'ın ödemesi gereken savaş tazminatı. D. Musul'un durumunun belirlenmesi. E. Doğu'nun sınırının belirlenmesi. Cevap E. Test 1. 1. Suriye, Filistin. 2. Irak. 3. Çanakkale. Yukarıda verilen cephelerden hangisinde Mustafa Kemal yer almıştır? A. Yalnız 1, yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. 2. 1. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti. 2. Milli Kongre Cemiyeti. 3. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Yukarıda verilen milli varlığa yararlı cemiyetlerden hangileri Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuştur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 1 ve 3. 3. Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, yenik devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarını belirlemiştir. Buna göre, 1. Osmanlı ile yapılacak antlaşma şartları belirlenmesi, 2. İzmir'in Yunanlılara verilmesi, 3. Manda Himayi'nin kabul edilmesi, bilgilerinden hangileri konferans sonucu karara bağlanmıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 2, D. 2 ve 3, E. 1 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. 4. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Osmanlı topraklarında işgaller başlamıştır. Bu duruma tarafların tepkileri farklı olmuştur. 1. Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. 2. İngiltere'nin himayesini savunmuştur. 3. Anadolu'daki oluşuma destek vermiştir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Osmanlı'nın işgaller karşısında tepkisini gösterir? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap B. 1 ve 2. 5. Birinci Dünya Savaşı'nın ittifak devletlerince kaybedilmesiyle aşağıda verilen Osmanlı hükümetlerinden hangisi istifa etmiştir? A. İzzet Paşa Hükümeti. B. Damat Ferit Paşa Hükümeti. C. İttihat ve Terakki Hükümeti. D. Talat Paşa Hükümeti. E. Rauf Orbay Hükümeti. Cevap C. İttihat ve Terakki Hükümeti. 6. Birinci Dünya Savaşı sonucunda İtilaf ile Osmanlı arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Buna göre 1. İtilaf devletlerine ait savaş esirleri Osmanlı tarafından serbest bırakılacak. Buna karşılık Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak. 2. Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak. 3. Savaş gemileri teslim edilecek. Verilen bilgilerden hangileri eşitlik ilkesine aykırıdır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 2, E. 1 ve 3. Cevap A. Yalnız 1. 7. Mondros Ateşkes Antlaşması'nda vilayeti sitte'de karşılık çıkarsa işgal edilecektir maddesi yer almaktadır. Aşağıda verilen illerden hangisi maddede söz edilenler arasında değildir? A. Bitlis, B. Diyarbakır, C. Erzurum, D. Erzincan, E. Sivas. Cevap D. Erzincan. 8. Aşağıda yer alan zararlı cemiyetlerden hangisi Anadolu'dan toprak talep etmemiştir? A. Taşnak Sütyun Cemiyeti, B. Etnike Eterya Cemiyeti, C. Kordos, D. Alyans İsrailit Cemiyeti, E. Mavri Mira Cemiyeti. Cevap D. Alyans İsrailit Cemiyeti. 9. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları arasında yer almaz. A. Anayasa hazırlandı. B. Saltanat kaldırıldı. C. Lozan onaylandı. D. Düzenli ordu kuruldu. E. Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı. Cevap C. Lozan onaylandı. 10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Sevr Barış Antlaşması'na ait değildir? A. Kapitülasyonlar genişletildi. B. Barış şartları Paris Barış Konferansı'nda belirlendi. C. Saltanat Şurası tarafından imzalandı. D. Boğazların yönetimi komisyona bırakıldı. E. İstanbul'un Osmanlı'da kalması şarta bağlandı. Cevap B. Barış şartları Paris Barış Konferansı'nda belirlendi. 11. 1. Hükümet kurmanın gerekli olduğu düşünüldü. 2. Güçler birliği sistemi benimsendi. 3. Meclis hükümeti uygulandı. Verilen bilgilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü yetkilere sahip olduğuna kanıttır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Cevap D. 2 ve 3. 12. Aşağıdakilerden hangisi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri arasında yer almaz? A. Demokratiktir. B. Siyasi partilere yer verilmiştir. C. Azınlıklara yer verilmemiştir. D. Meclis hükümeti benimsenmiştir. Din işlerini yürütme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Cevap B. Siyasi partilere yer verilmiştir. 13. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra yeni kanunlar çıkarılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kanunlardan değildir? A. Firariler Kanunu. B. Başkomutanlık Kanunu. C. Menni Müskirat Kanunu. D. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. E. Takrir-i Sükun Kanunu. Cevap E. Takrir-i Sükun Kanunu. 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Milli mücadelede en uzun süren ayaklanma Pontus Rum'dur. B. Ahmet Anzavur ayaklanması İzmit ve çevresinde çıkmıştır. C. En geniş kapsamlı dini ayaklanma Delibaş Mehmet ayaklanmasıdır. D. Kuvayi İnzibati ayaklanması Ali Fuat Paşa tarafından bastırılmıştır. E. Cemil Çeto ayaklanması Batman'da çıkmıştır. Cevap B. Ahmet Anzavur ayaklanması İzmit ve çevresinde çıkmıştır. 15. İstanbul'un işgal edilip Mebusan Meclisi'nin dağıtılması ile 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Buna göre 1. Temsilciler Kurulu dağıtıldı. 2. Ulusal egemenlik kavramı resmileşti. 3. Saltanatın görevine son verildi. Verilen durumlardan hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının sonuçları arasında yer alır? A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1 ve 3. Cevap E. Pardon, yanlış oldu. Bir daha okuyayım burayı. A. Yalnız 1, B. 1 ve 3, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1 ve 2. Cevap E. 1 ve 2. 16. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'nin sonuçları arasında yer almaz? A. İstanbul fiilen işgal edildi. B. Ulusal bağımsızlık mücadelesi yasallık kazandı. C. Baskılara dayanamayan Ali Rıza Paşa hükümeti istifa etti. D. Milli sınırlara son şekli verildi. E. Kurtuluş Savaşı'nın siyasi programı belli oldu. Cevap A. İstanbul fiilen işgal edildi. 17. Misak-ı Milli kararları Mebusan Meclisi'nde 28 Ocak 1920'de kabul edilmiştir. Aşağıda yer alan konulardan hangisinden bahsedilmemiştir? A. Ulusal egemenlik, B. Sınırlar, C. Referandum, D. Azınlık, E. Kapitülasyonlar. Cevap A. Ulusal egemenlik. 18. Kapitülasyonlara ilk kez hangi belgeyle karşı çıkılmıştır? A. Havza genelgesi, B. Amasya Tamimi, C. Erzurum Kongresi, D. Sivas Kongresi, E. Misak-ı Milli Kararları. Cevap C. Erzurum Kongresi. 19. Temsilciler Kurulu ile İstanbul Hükümeti arasında gerçekleşen Amasya görüşmelerinde yer almayan isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Rauf Orbay, B. Refet Bele, C. Mustafa Kemal, D. Bekir Sami Bey, E. Salih Paşa. Cevap B. Refet Bele. 20. Aşağıda verilen Erzurum Kongresi kararlarından hangisi ulus egemenliğine önem verildiğini gösterir? A. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. B. Manda ve himaye kabul edilemez. C. Meclisi mebusan derhal açılmalıdır. D. Kuvayi Milliye'yi etkin ve milli irade etkin kılınmalıdır. E. Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez. Cevap C. Meclisi mebusan derhal açılmalıdır. 21. Aşağıda verilen İstanbul hükümetlerinden hangisi Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemeye çalışmıştır? A. Ali Rıza Paşa, B. Damat Ferit, C. Salih Paşa, D. Tevfik Paşa, E. Fevzi Paşa. Cevap B. Damat Ferit. 22. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gerçekleşen Amasya-Bilecik görüşmelerinin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'nun gücü tanındı. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul tarafından tanındı. C. İtilaf devletleri Osmanlı topraklarındaki işgallerine son verdi. D. İstanbul Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında yapıldı. E. Mebusan Meclisi'nin açılması kararlaştırıldı. Cevap D. İstanbul Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında yapıldı. 23. Sevr Barışı'nın imzalanması ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A. Kağıt üzerinde kalmıştır. B. Mebusan Meclisi tarafından onaylanmıştır. C. Yerine Lozan Barışı imzalanmıştır. D. Osmanlı'nın imzaladığı son antlaşmadır. E. Osmanlı Maliyesi, itilafların oluşturduğu mali komisyonuna bırakılmıştır. Cevap B. Mebusan Meclisi tarafından onaylanmıştır. 16. ayrımın sonu, sayfa 322.